Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kapitalizmi, sosyalizmi ve faşizmi bitirmiştik. Ve insanoğlunun bu ideolojilerden çok çektiğini ve bir yere varamadığını, bu ideolojilerin bir yere, insanoğlunu bir yere götürmesinin mümkün olmadığını anlatmıştık. Ve İslam aleminde, özellikle İslam aleminde ve dünyanın başka bölgelerinde de 18-20 sene gibi bir kısa süre içerisinde 380 darbenin yapıldığını, yaptırıldığını anlatmıştık. Bunlar uyanış hareketlerini durdurmak için yapılmış olan darbelerdir aslında. Batı'nın, Batı blokuyla Varşova Paktı, yani NATO ile Varşova Paktı üyesi ülkelerin, sosyalist blok ile kapitalist blok ülkelerinin birbirine karşı yaptırdığı darbeler olduğu gibi, sosyalist blokun kendi içinde yaptırdığı darbeler ve kapitalist blokun kendi içinde yaptırdığı darbeler var. Bir kavga sürekli olarak İslam aleminde de, diğer dünyada da bir kavga, bir darbe devam edip gitmektedir. Özellikle bu 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllarda böyle oldu. Belki son 20-30 yıldır eskisi kadar fazla yoksa da yine de devam ediyor. Düşünün mesela, son 30 yıl içerisinde Türkiye'de bile 3 tane darbe olmuştur yani. Yani darbe, bir kısmı açık darbe 12 Eylül gibi, bir kısmı da biraz daha hafif postmodern darbeler şeklinde cereyan etmiştir. Şimdi bütün bu tecrübelerden sonra, gerek ideolojilerin insanoğluna kaybettirdikleri, gerekse bu darbelerin milletlere verdiği zararlar, bütün bunlardan sonra şimdi başka bir bölüme geçiyor yazar. Ve burada da dünyayı nasıl, hangi kısımlara ayırdıklarını ve bu kısımlara ayırırken de bunu başarabilmek için hangi kavramları yerleştirdiklerini. Bunlar bizim için de geçerli. Mesela sağcılık, solculuk gibi kavramlar. Evvela şunu belirtelim. Dünyadaki hakim güçler milletleri psikolojik olarak baskı altına almak için dünyayı üçe ayırdılar. Kalkınmış ülkeler, yarı kalkınmış veya işte kalkınmakta olan ülkeler, işte bir de geri kalmış ülkeler şeklinde üçe ayırdılar. Aslında bu ayrım şu mesajı vermek içindi aynı zamanda. Sadece o ülkelerin maddi durumunu anlatmak için değil. Aslında aynı zamanda şu mesajı veriyorlardı. Kalkınmış ülkeler, onların hakkıdır dünyada söz sahibi olmak. Madem ki onlar kalkınmışlar, o halde yani dünyada, tüm dünyada onların sistemleri kabul edilmeli. Onların hakimiyetleri kabul edilmeli. Liderlikleri kabul edilmeli. Aslında bu gibi isimlendirmelerin arkasında böylesi bir psikolojik savaş, psikolojik bir harekat anlayışı yatıyor. Yani bir milleti teslim almak için yapılan psikolojik savaşlardan birisi de budur. bir takım kavramların içi boşaltılır. Bir takım yeni kavramlar ilave edilir. Ve tüm dünyanın onların hakimiyetini kabul etmesi, teslim olması istenilir. Onlara bazı önemli şeyler onlara bırakılmalıdır. Belki bazı basit şeyler de geri kalmış ülkelerin hakkıdır. Onlar paylaştırırlar yani. Kalkınmış ülkeler matematik, fizik, kimya gibi pozitif bilimlerde ileri gitmiş ülkeler, kalkınmış ülkelerde akıl hakim, kalkınmış ülkeler daha zeki gibi böyle bir mesaj verilmeye çalışılır. İşte yarı kalkınmış ülkeler, bunlar da onlardan bir parça biraz geride, kalkınmamış ülkeler daha da geride. Bu şekilde herkese şu mesaj da verilmiş oluyor. Yani bilim kalkınmış ülkelerin işidir. Tüm dünya onları takip etmek zorundadır. Kültür, sanat gibi bir takım faaliyetler orta derecedeki ülkeler, az kalkınmış ülkelerin hakkıdır, onların işidir. Dans gibi, müzik gibi, spor gibi, atletizm gibi bir takım alanlar da daha geri kalmış ülkelerin hakkıdır ve onların işidir. Dolayısıyla Afrika atletizmde ileri gider gitmeli, boksta ileri gitmeli. İşte kültürde, sanatta veya işte tarımda, bir takım basit şeylerde de yarı kalkınmış ülkeler mesafe alabilirler. Onlara bırakılan alanlar bunlar yani. Yani önce dünyayı üçe ayırıyorlar, ondan sonra da onlara alanlar tespit ediyorlar. Yani siz şu alanda çalışın, siz de bu alanda çalışın. Üçüncü dünya ülkeleri denilen ülkeler, geri bırakılmış bu ülkelerin geri bırakılması için özel projeler yapılmıştır. Paul Harris'in kitabında bunları anlatır. Üçüncü dünyanın batılılaştırılması adlı kitabında batılıların başka devletlere nasıl sömürdüğünü, kendisi bir batılı olduğu halde ve onları geri bırakmak için ne gibi projeler yaptıklarını, özel olarak projeler yaptıklarını, yani kalkınma projesi yapar benim bildiğim bir devlet. Biz bunu biliyoruz yani, bizim tarihimiz de budur yani. Bir devlet kalkınma projesi yapar, kendini kalkındırmanın yollarını arar, başka devletleri geride bırakmanın yollarını aramaz, böyle projeler yapmaz. Ama Batı bunları yapmıştır. Bugünkü Orta Doğu'nun geri kalmışlığı, İslam aleminin geri kalmışlığında Batı'nın bu hıyaneti çok önemli bir rol oynamıştır. Biz zamanında dünyanın süper gücü iken dünyayı geri bırakmak için, bizim dışımızdakilerin geri bırakmak için bu tarzda bir proje yapmadık. Varsa göstersinler. Tarihçiler bir şeyler ortaya koysunlar. Varsa böyle bir şey. Onları geri bırakmak için mesela oralarda darbeler yaptırmış mıyız? Onları geri bırakmak için mesela onların başındaki iktidarları yanlış yönlere sevk ettirmiş miyiz? Ne yapmışız yani mesela? Mesela onları geri bırakmak için emperyalistçe davranmış mıyız? Onların malını mülkünü sömürmüş müyüz yani? Ne yapmışız? Yani örnek göstersinler. Yani bizim tarihçilerimiz de var, onların tarihçileri de var. Yani göstersinler mesela, biz bizim hakim olduğumuz asırlarda üçüncü dünya diye bir dünya var mı yani? Varsa bile bizim bundaki tesirimiz ne kadar yani? Dolayısıyla Müslümanlar yeryüzünde İslam medeniyetini kurduklarında ve onu sağlamlaştırdıklarında, güçlendiklerinde, hakimiyeti ellerine aldıklarında kendilerini geliştirdiler ama başkalarını geri bırakmak için özel projeler yapmadılar. Fakat Batı bunları yaptı ve halen de yapıyor. Geri bırakmak için özel projeler yapıyor. Büyük Orta Doğu projesi budur. Hem Orta Doğu'yu geri bırakma projesi hem de Müslümanları yeniden uyutma projesidir. Uyanmak üzere olan Müslümanlara yeni bir iğne vurulmaktadır. Büyük Orta Doğu projesi içerisindeki ılımlı İslam ile, ılımlı laiklik ile yeni bir iğne vurulmaktadır. Bugüne kadar hep darbelerle, diktatörlüklerle menfaatlerini korudular ve ülkeleri geri bıraktılar. Her zaman söylüyorum, Orta Doğu'ya şöyle bir bakın, Orta Doğu'nun tamamında diktatörlükler kurulmuştur. Tesadüf müdür yani? Düşünün yani 1920'lerin 30'ların Orta Doğu'sunu, Türkiye'sini, Suriye'sini, Mısır'ını halen şu anda bile düşünün, her tarafta krallıklar vardır. Bunlar Avrupa buradan çekip giderken, saldırgan devletler buradan giderken bu diktatörleri başımıza bırakıp gitmediler mi? İşte bu diktatörlüklerle geri kaldı İslam alemi. Manevi yönden kaybettiğimiz yetmiyor, aynı zamanda madden de geri kalmış olduk. Dolayısıyla İslam aleminin geri kalmışlığında Batı'nın bu geri bırakma projeleri, yaptırdığı darbeler, kardeş kavgası çıkartmaları, sağcı, solcu vesaire, kardeş kavgası çıkartmaları, bunların hepsinin çok önemli tesirleri olmuştur. Yani aşağı yukarı 20 sene civarında sağ sol olayları, işte 30 yıldır da PKK, işte sana 50 sene. Yani yarım asırdan beri bir kere sırf bununla meşgulüz. Düşünün yani. Doğduk doğalı biz bu savaşın içerisindeyiz. Ya sağ sol ya PKK. Bizden evvel de zaten, biz daha doğmadan evvel de baskı dönemleri, zulümler, tek parti iktidarı, diktatörlük. Nasıl kalkınma olacak? Nasıl kalkınma olacak yani? Yani bırakın manevi gelişmeyi. Zaten onlar materyalisttirler. Onların öyle bir derdi yok. Fakat bari maddi gelişmeyi sağlasaydılar. O da yok. İşte böyle bir tasnif yapıyorlar ama bu tasnifin arkasındaki güç kimdir? Bu tasnif doğruysa bile, işte kalkınmış, yarı kalkınmış ve kalkınmamış ülkeler şeklinde bu tasnifi bir kere hangi şeyi bilinçaltımıza yerleştirmek için yapıyorlar? Eziklik kompleks, yani bizde bir aşağılık kompleksi meydana getirmek, eziklik duyguları meydana getirmek için yapıyorlar. Ayrıca onları kabul etmemizi sağlıyorlar, otoritelerini kabul etmemizi sağlıyorlar ve ya bizden ne olur ki, biz kim, bu iş kim, biz nerede öyle yapacağız gibi bir takım lafları da yerleştiriyorlar. Biz kim, bu iş kim, biz kim, bir Mercedes yapmak kim mesela. Mesela işte uçak fabrikası, biz kim, uçak fabrikası yapmak kim. Yani kendini aşağılayan bir toplum. Neden? Bu nasıl başarıldı? Siz kalkınmamış ülkesiniz diye sen bir adama 40 gün deli dersen deli olurmuş yani. Böyle bir psikolojik bir harekat yapılıyor, yapıldı. Tabii bu bir milletin içine yerleştiği zaman bir asır sürer yani. Bunun, milletin bunu anlaması, bu oyunun farkına varması, kendine gelmesi, titremesi, kendine geri dönmesi bir asır sürer yani. Öyle de oldu. Bir asırdan beri halimiz budur. Evet.
Hocam, bu genel psikolojik cephesinde Müslümanlarda var. Bugün biz güzel soru var. Mesela nasıl olacak? Sizin işlemiş olduğunuz başarıya nasıl ulaşacak? Biz işte anlattığımızda sizin söylemiş olduğunuz şeyler zor var, işte çok zor. Yani bu yeni psikolojisi Müslümanlara da yerleşmiş.
Evet.
Bunun bir sebebi nedir? Yani bundan mı? Yani bugün planların sonucu yerleşmiştir Müslümanlara.
Şimdi o söylediğin tabi biraz daha farklı ama yine aynı mihraklar tarafından o da yapılıyor. Şimdi ümmet çapında yenilgi psikolojisini o şekilde meydana getirdiler. Demin anlattığım şekilde meydana getirdiler. Cemaatlere de bu psikoloji nasıl verildi? Bir kere bu memleketin kuruluşunda çok idamlar gördü bu cemaatlerin hocaları yani ilk başta. Bu millet çok idamlar gördü yani. O korku psikolojisi yenilgi psikolojisini doğurdu. Yani bugünkü Müslümanların sizin dediğiniz yolla, peygamberi metotla zafere ulaşılamaz gibi haşa. Bu sözler bir kere çok tehlikeli yani itikaden tehlikeli yani. Yani kendisinin uydurduğu metodu başarıya ulaşma ihtimali yüksek olarak görüyor. Allah'ın gösterdiği metodu başarısız olacak bir metot olarak görüyor. Bu bir kere itikadi bir problem yani evvela. İmanı olsa bir kere böyle konuşmaz yani bir insan. Böyle konuşalım bir de tekrar yani iman etmesi lazım diyesim geliyor yani. Ama şimdi bunların bu noktaya gelmesi bir o korkunun tesiriyle. Yani yine eski yıllar gibi idam görmeye başlarız gibi bir korku var bunun arka planında. Bir diğer sebep önümüze konulan peygamberi metoda aykırı, hedefe de götürmeyen yollar asla hedefe varmayacağı belli olan bizi olduğumuz yere geri döndüren yollar otoban gibi yapılıyor. Güzel, geniş. Böyle yapılıyor. Ve o yola giren hızlı gideceğini zannediyor. Otobandır diyor, hızlı gideriz bu yoldan diyor. Mesela parti metodu diyelim ki. Yani otoban gibi bir anda 81 vilayette 1000 tane ilçede teşkilatını kuruyorsun. Oh ne güzel. Sanıyorsun ki yani kısa sürede büyük mesafeler alacaksın. Otoban önüne koyuyorlar adamın. Sen o yoldan gidesin geliyor. Peygamberi metot ise daracık bir yol gibi. Engelli, uçurumlu. Birçok yerine köprüler yapman lazım gidebilmek için. Çaylar akıyor. Nehirler akıyor. Yolu parçalıyor. Uçurumlar var, dağlar, taşlar, kayalar var önünde, toz toprak. Bu yoldan insanlar gidesi gelmiyor. Çünkü önünde otoban varken oradan gidesi geliyor. Yani bu yolu böyle zorlaştırıyor, o yolun önünü açıyorlar. Herkes o tarafa gitsin diye. Bir sebebi de o. Diğer bir sebebi de Müslümanların bugün bu psikolojiye sahip olmasında peygamberimizin metodunu ve başarısını bilmiyor olmaları, siyer bilgisinin eksikliği, Kur'an ve sünnet bilgisinin eksikliği de bir sebep yani. Ya Kur'an-ı Kerim nasıl bir hareket metodu çiziyor, peygamberimiz nasıl bir hareket metodu tatbik ediyor, bunları bilmiyor olmaları ve bu metodun çok kısa sürede büyük bir başarı sağladığını düşünemiyor olmaları. Bir kısmı da o metot o gün içinde zannediyor. Yani metot zamana göre değişir zannediyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakalım, bütün peygamberlerin metodu aynıdır. Zaman değişmiş, mekan değişmiş, krallar değişmiş, insanlar, toplumlar değişmiş. Ama bu metot değişmemiştir. Bütün peygamberler ilk olarak ortaya çıktığı zaman insanlar la ilahe illallah'a davet etmişlerdir. önce başa geçeyim, makam sahibi olayım, ondan sonra gizli gizli faaliyet yaparım, ipleri elime aldıktan sonra yavaş yavaş tebliğ faaliyetler yaparım, önce insanları aldatayım, başka bir dava öne süreyim, vatanı kalkındıracağız falan filan diyeyim mesela, peşimden sürükleyeyim, ya da işte ahlaklı bir toplum meydana getireceğiz diyeyim, ya da işte fakir fukara davası gibi ortaya çıkayım, zenginlere karşı bir hareketmiş gibi bu şekilde ortaya çıkayım. Bu yolların hiçbirisini tercih etmemişler peygamberler. Allah onlara böyle bir yol göstermedi. Çünkü o yollarda la ilahe illallah sancağı geri planda kalıyordu. Halbuki Allah la ilahe illallah'ın önde gitmesini istiyor. Bir hareketin İslami hareket olması için önünde la ilahe illallah olmalı. Allah namına bir şeyler istenilmeli. Kendi namımıza değil, vatan millet namına da değil, ahlak namına da değil, ırk namına da değil, sosyal adalet için de değil. Allah namına istenilmeli. Yani ne Kur'an ne sünnet biliniyor. Bugün birçok peygamberi metodu savunan bazı Müslümanlarda bile, mesela ben gördüm bunlardan birisinin bir kitabının birinde, diyor ki metot diyor farklı olabilir. Hiçbir şey anlamamış ya metot konusundan. Yani Rabbani düşünen bir Müslüman olmasına rağmen metot farklı olabilir diyebiliyor yani. Hiçbir şey anlamamış yani. Stratejiyle metodu karıştırıyor. Stratejilerde farklılıklar olabiliyor. Metotta farklılık yok. Hangi peygamber mesela metodu değiştirmiş, la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmamış, başka bir şey diyerek ortaya çıkmış? Metot budur, temel prensiplerdir. Stratejilerde değişiklikler vardır. Ama bugünkü konuşulan, tartışılan mesele metottur. Stratejiye daha çok yolumuz var. Daha metotta bile ittifak edememişler Müslümanlar. Bu metotta giderken bir takım manevralar diyebileceğimiz stratejileri daha konuşmaya gelmedi sıra. Daha bir kere yani şöyle mi gideceğiz, şöyle mi gideceğiz? Daha onda ittifak yok. Metot bu. Şu mu, şu mu, şu mu? Metot bu. Strateji ise bu yolda giderken bir takım manevralar yapabilmek. Zamana göre, şartlara göre bir takım şekiller almak. Ama yoldan çıkmamak şartıyla. Henüz daha yol tartışılıyor Türkiye'de yani. Bu mu, şu mu, o mu? Daha şöyle bir manevra mı? Yoksa şöyle bir manevra mı? Yoksa böyle bir manevra mı? Ya bu konuşulmuyor daha. Daha hala metot konuşuluyor. Onun için peygamberi metot anlaşılmadığından veya işte o gün içindir, bugün için değildir gibi bir takım yanlış bilgiler, nefse uygun davranışlar halen devam ettiğinden dolayı bu yanlış metotlar devam ediyor. Aslında sadece eziklik veya psikolojik olarak mağlubiyetten kaynaklanmıyor. Bu yanlış metotların ortaya çıkışında nefsin payı çoktur. Çünkü makam sahibi olmak insanın hoşuna gider. Kim yok diyorsa yalan söyler. Bunlar yani böyle peygamberi bir eğitimden de geçmiş değiller. Nefisleri çok terbiye olmuş insanlar da değiller. Hepsi de makam peşinde koşan insanlar. 99,5 makam peşinde koşuyor. Yani kimi kandırıyorlar yani? Para ve makam, şan ve şöhret. Yani gerisi yalan. İçinden tek tük bir iki tanesi gerçekten bu yolla bir yere varılacağına inanıyor. Samimi olanlar elbette vardır ama azdır. Binde bir, belki iki, belki üç. Gerisinin hep hesabı kitabı var. Yani bu sadece eziklik psikolojisi değil. Anlattığım işte 3-4 sebep, yani korku da var bunun içerisinde. Diğer yolların bir yere varamayacağını, varmadığını anlayamamak da var işin içinde. peygamberi metodun ne kadar mükemmel olduğunu anlamamak ve onun ne kadar az zamanda büyük bir başarı sağladığını anlayamamak da var içinde. Peygamberlerin hepsi metodun aynı olduğunu, zamana göre değişmediğini anlayamamak da var işin içerisinde. Tabii bu arada nefse hoş gelmesi de var. Diğer yolların nefse hoş gelmesi de var. Ve eziklik var mı bunların içerisinde bir sebep olarak? Eziklik de şöyle var. Yani Müslümanlar bugün mesela yapmaları gereken asıl şey İslami eğitim kurumları meydana getirmek, ciddi eğitimler yapmak iken ne yapıyorlar mesela? Yimpaş mağazalar zinciri kurdular, parti kurdular, televizyon, gazete, dergi, her şeyi yaptılar. Okullar, üniversiteye varana kadar, ilkokuldan üniversiteye varana kadar, vakıflar, dernekler, yani aklınıza geldi gelmedi her şeyi yaptılar. Bu neydi? Bakıyorsun bütün bunların hepsi şatafatlı yollardır. İşte bu eziklik, psikolojisinin ürünleridir bunlar. Bizim Müslüman kesim çok okumuş kesim değildi. Önceden öyle değil mi? Yani memleketimizin namaz kılanları kimlerdi bundan 20 sene evveline kadar? 30 sene evveline kadar namaz kılanlar kimlerdi? Ya, okumamış kimseler idi. Bunların da etkisi var yani böyle eziklik. Bir, okumamış. İki, fakir. Fakir kimselerdi. Şimdi bunlar tabi eziklik içerisindeler ve bir an evvel zengin olmak, bir an evvel kendini kabul ettirmek, bir an evvel makama geçip kendini kabul ettirmek, bunlar da birer faktör yani, etken yani. Yani düşünemiyor yani stratejik açıdan mesela mağazalar zinciri mi kurmak daha uygundur? Yoksa mesela ne yapmak uygundur yani? Yani bunlar düşünülemiyor, nefsin baskısı altında düşünülüyor. Düşünülse bile nefsin baskısı var. Nefis onu istiyor. Yani mağazalar zinciri kurmayı daha elzem gösteriyor ona. Şu an acilen bu lazım diyor. İslami sermaye falan. Halbuki acilen aydın alimler ordusu yetiştirmek lazım. Acil olan bu aslında. Hem çağını tanıyan hem İslam'ı iyi İslami eğitim almış aydın alimler ordusu yetiştirmek lazımken sanki bizim bütün eksiğimiz Faysal Finans, Albaraka Finans veya Yimpaş veya ne bileyim ben vakıflar, dernekler, partiler, televizyonlarmış gibi sanki. Burada ezikliği görüyoruz yani. O yılların verdiği eziklik 1900'lerden itibaren 1950'ye hatta 80'e kadar da desek doğru yani. Bu yılların verdiği eziklik. Daha yeni şu son 30 yıldır biraz böyle eziklikten yavaş yavaş kurtulma başlıyor. O da neyin sayesinde? Biraz madden durumları iyiye doğru gidince kendilerine güven duymaya başladılar. O psikoloji biraz atıyorlar artık yavaş yavaş. Yani asıl önemli olan İslami ilimler, aydın alimler yetiştirmek lazım. Budur önemli olan dediğiniz zaman haklısınız diyenler çıkıyor artık. Bundan 30 sene evvel, şimdi bunun sırası değil azizim, şimdi şunları yapmak lazım hele diyen adamlar 30 sene sonra bu noktaya geliyor. O da biraz maddi kalkınmışlığın sayesinde o noktaya geliyor. Biraz gözü doydu, paraya da doydu, makama da doydu bir parça gözü. Onunla. Halbuki hakiki Müslüman zenginleşince ve makam sahibi olunca bunların basitliğini anlayan Müslüman değildir. Hakiki Müslüman imanıyla zaten bunları anlar. Ne makamın ehemmiyeti var, ne paranın ehemmiyeti var ve ne de yol bu yoldur. Ha, yani belli bir güce ulaştıktan sonra peygamberi metoda dönmek başka türlü olmuyormuş. Gene yol buymuş demek aslında hakiki imana ulaşmadıklarını gösteriyor. Müslüman madden yükseldiği zaman mı peygamberin metodun doğru olduğunu savunacak? Artık doyduğu zaman mı maddeye, makama? Halbuki bunu imanı kendisinden söylemeli. Mesela O zaman ne farkı kalır diğer insanlardan? Diğer insanlar da mesela bugün Avrupa hayranlığı içinde olanlar. Zenginleştikleri zaman mesela Avrupa'nın da bir şey olmadığını anlıyor. Ahlaksızlığını, medeni olmadığını görüyor. Peki yani madden yükseldiğiniz zaman mı bunu anlayacaksınız? Halbuki Allah size diyordu ki siz daha üstünsünüz. Madden geride olsanız bile imanen dayanaklarınız açısından, kriterleriniz, kanunlarınız açısından, hayat tarzınız açısından daha üstünsünüz. Biz yani imanımızla bunu söyleriz. Yani yükseldiğimizde değil, madden yükseldiğimizde, dünyaya hakim olduğumuzda değil. Aynen öyle, bunlar da madden belli bir düzeye gelince ancak o zaman anlıyor. Aydın alimler lazım. Doğru, aslında bunlarla bir yere varılmıyor. Yani belediye başkanı sen olsan da bir şey değişmiyor. Onlar olsa da bir şey değişmiyor. Bir yere varılmıyor. Senin adamımız dediğin adam bile rüşvet yiyor. Gözü doymamış. İş ahlakı olmuyor. Yani demek ki bu yolla bir yere varılmıyor. O da çalıyor, çırpıyor icabında. Evet. Şimdi biz kitaba dönelim. Dedik ki bunlar bu şekilde dünyayı kısımlara ayırdılar ve insanlarda bu eziklik psikolojisini de böylece meydana getirdiler. Aynı zamanda bunların uyanmaması için de devletlerde her yıl 15-20 tane darbe yaptırıyorlar. Uyanmaya yüz tutan devleti yeniden uyutmak için bir darbe daha yapılıyor. Memleket 20 sene daha geriye gidiyor. Tam uyanacakken bir darbe daha yapılıyor. Gene bir korku havası estiriliyor. Herkes gene pısıyor, sessiz kalmaya alışıyor, pasifleşiyor. Memleket 20 yıl daha geriye gidiyor. Bunu bir de bir takım kurumlar meydana getirdiler. Bu kurumlar vasıtasıyla da bunu başardılar. Mesela Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler güya milletlerin birleştiği bir kuruluş. Güya orada milletler hepsi temsil edilecek. Halbuki öyle değil. 5 tane daimi üyesi var. 10 kadar da diğer daimi olmayan üyeler var. Mesela Türkiye bu sene daimi olmayan üyelerin arasına girmekle büyük bir şeref kazandı. Bununla övünüyorlar yani. Halbuki o 5 daimi üye, Çin, Amerika, Fransa, İngiltere ve Rusya, bu 5 daimi üye eğer Birleşmiş Milletler'de alınan kararı veto ederse, ki bunların 5'inde veto hakkı var, hiçbir geçerliliği olmuyor. Ya neden bu 5 ülkenin veto hakkı var, diğerlerinin yok? Bu şekilde de kurumlar meydana getirdiler. Böyle kurallar koydular. Ve bu şekilde ezikliği devam ettiriyorlar. Bunun yanında bir ülkede kalkınma emareleri görülürse, Amerika istemiyorsa, o yıllarda kalkınmasını istemiyorsa, mesela şu anda Türkiye'nin az bir şey kalkınmasını istiyorlar. Bunun son 6-7 yıl içerisinde rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela düşünebiliyor musun? Türkiye'de enflasyon %60-70'lerdeydi. Düştü %10'un altına. Mesela birdenbire. Bu hükümet gelir gelmez bir sene içerisinde, hemen hemen bir iki sene içerisinde düştü tek sayılı rakamlara. Yani bu nasıl mümkün oluyor? Aynen Ecevit hükümeti döneminde, 70'li yıllarda Ecevit hükümeti döneminde her taraf kıtlık, kuyruk, benzin kuyruğu, ekmek kuyruğu, şeker kuyruğu, çay vesaire, her taraf kuyruktu. Ertesi gün Demirel hükümeti kuruldu. Tabi seçimi kaybetti Ecevit hükümeti kuyruklardan dolayı. Her şey bollaştı. Meğer bu Demirel'in ne büyük kerametler varmış da biz bilmiyormuşuz yani. Yani bu gibi oyunlar da tezgahlanıyor ve hükümetler değiştiriliyor. Bu da olmazsa savaşlar yapılıyor. Savaşla da o ülkenin kalkınması durduruluyor. Eğer savaştırılacak bir ahmak ya da öyle bir diktatör ya da öyle bir piyon bulurlarsa onunla yaparlar. Mesela diyelim ki İran'da devrim oldu, Saddam Hüseyin'i hemen başa getiriverdiler. Devrim olur olmaz İran'daki devrim ne misilleme, Irak'ta bir darbe. Saddam başa getirildi. Hemen arkasından Saddam saldırıya geçti İran'a. Niye darbe yaptırıldı? İşte meydana çıktı. Görevi neymiş? Neden kendini desteklemişler? İşte ortaya çıktı. Onların adamıydı. Onlar tarafından da geri cezalandırıldı. O yüzden ben Saddam yerinde olsaydım, idam sehpasına çıktığım zaman hiç Amerika'yı da suçlamazdım da bir şey de demezdim. Ben layığımı buldum. Ya Rabbi sen beni affet derdin. Başka bir şey demezdim. Çünkü zaten onların adamıydı. Onlar kullandı. İşi bitti. Biraz da onlara belki karşı geldiyse son zamanlarında, sen misin karşı gelen deyip ağzının payını verdiler. Kendisine karşı gelenlere karşı darbeler yaptırma veya savaşlar çıkartma veya iç savaşlar çıkartma. Mesela Türkiye'deki sağ sol kavgaları gibi sürekli olarak bu ülkelerde, ama bildiğimiz gerçek bir savaş, ama iç savaş, ama darbeler ve başka bir takım yollarla derin devletin baskıları vesaire, bu yollarla o ülkeler geri bırakıldılar. Yani ülkelerin geri kalmasının en önemli sebebi bu. Bunlar. Yoksa Türkiye gibi taş toprağı altın bir memleket nasıl geri kalır yani? Osmanlı'nın devamı, 1000 yıllık bir devlet tecrübesi var. Dünyanın hakimiymişiz biz yani. Böyle bir devlet nasıl olur da böyle olur? Osmanlı'dan kalan artıklar bile bize yeter be. Yani 4 milyon kilometre kare, yanlış değilsem, toprağa hükmeden bir devletten şimdi 700 bin kilometre kareye düşmüş. Yani Osmanlı'nın artıkları Türkiye'yi ihya eder yani. Düşünün ki mesela koca bir büyük gemi, bunun artıkları bile insan zengin eder değil mi? Yani sırf onu demir olarak satsan zengin olursun yani. Yani Osmanlı'nın artıkları yeter yani. Ama böyle geri kalındı çünkü sürekli olarak darbeler vesaire, sağ sol olayları, sonra PKK olayları. Şimdi bu savaşlar sonunda veya darbeler sonunda emperyalistler, bu saldırıları veya bu entrikaları sonunda emperyalistlerin hedefleri bir takım maddi şeyler olduğu gibi, aynı zamanda o memleketlerin hayatını değiştirmek, hayat tarzını değiştirmek de bir hedefleridir. Yazar burada o noktaya temas etmiyor. Diyor ki silah satarlar, karlı çıkarlar ve sonra o ülkelere konarlar, politikalarını gerçekleştirirler diyor. Yani halbuki burada bütünüyle savaşın madde için olduğunu söyleyemeyiz. Sonuçta onların da içinde kendi davası için savaşanlar var ve öyle olanlar az ise de, fakat savaşın bir medeniyetler savaşı olduğu da bir gerçektir. Yani onlar kendi hayat tarzlarına karşı çıktığımız için bizi tehdit görüyorlar. Evet, onların hayat tarzlarına karşıyız. Bundan da şeref duyuyoruz. Çünkü onların hayat tarzı hayvanınkinden daha aşağıdır. Kur'an'ın ifadesidir. Bu benim ifademle değil. İnhum illa kel en'am belhum edallu sebile. Hayır, onlar ancak hayvanlar gibidirler, başka bir şey değildirler. Hatta hayvandan da aşağıdırlar yol bakımından. Hayat tarzı, sebile kelimesi burada hayat yolu, hayat tarzı yani. Hayat tarzı bakımından hayvandan da aşağıdırlar. Gerçekten de öyledirler. Uzaya gitmek başka bir şey, medeni olmak başka bir şey. İşte hayat tarzlarına karşı olduğumuz için kendi hayat tarzlarını buralara yaydıkları zaman artık biz onlar için tehlike olmaktan çıkacağız. Şimdi neden bizim hayat tarzımızı değiştirmek istiyorlar? Aslında sebep şu: bizim hayat tarzımıza tamamen bizim hayat tarzımızı tamamen yanlış bulduklarından da değil. Ondan değil. Hayat tarzımızın doğru olduğunu bilseler, kabul etseler bile iç alemlerinde yine karşı gelmek zorundadırlar. Hayat tarzımızı ne yapıp edip değiştirmek zorundadırlar. Neden? Kılık kıyafetimizden tutun, kanunlarımıza kadar, kültürümüze, örfümüze, sanatımıza kadar, en sonunda inancımıza kadar her şeyimizi değiştirmek zorundadırlar. Neden? Çünkü senin hayat tarzın farklı ise onlarla karşı karşıya gelirsin bir gün. Ama bugün, ama yarın. Hayat tarzın farklı olunca eninde sonunda hayat tarzları milletleri karşı karşıya getirir. Onun için hayat tarzlarını aynı yapmalılar ki karşı karşıya gelmeyelim. Karşı karşıya gelirsek ne olur? Olur ya, menfaatler ellerinden gidebilir, saltanatlarını kaybedebilirler. Hem şahsi saltanatlarını hem de o saltanatı onlara bahşeden o inançlarını, o zalimliğe müsaade eden, hırsızlığa müsaade eden o inançlarını, nefislerinin isteklerini yapmalarına müsaade eden, nefislerini ilahlaştırmalarına müsaade eden o inançlarını kaybedebilirler. Onun hakimiyetini bu yüzden istiyorlar. Yani aslında kendi dinlerine çok sadık olduklarından, çok sevdiklerinden değil. Kesinlikle kiliseye bile gitmezler. Ama mesela bizim diyelim ki bu kadar bozulmuş olmamıza rağmen, mesela cuma günlerinde camilere sığınmayız, dışarıda mesela yağmurda, güneşte namaz kılarız değil mi? Mesela onlar acaba böyle midir yani, mesela pazar günleri kilise böyle mi yani? Mümkün değil yani. Böyle bir şey yok. Peki o zaman bunlar bu dini sevmiyorlarsa mesele ne, nedir o zaman? Mesele o din onların hayatına karışmıyor. İstedikleri gibi her günah işleyebiliyor. İstedikleri gibi milletleri sömürebiliyor, emperyalist olabiliyor. O yüzden onu korumaları gerekiyor. Din onları için, onlara yolu, doğru yol göstermeyen, onların bu hayat tarzını kabul eden bir din, buna sessiz kalan bir din olunca o dinin de muhafazası gerekiyor. O saltanatların sürmesi için. Yani demek ki bizim hayat tarzımızı değiştirmek istemeleri aslında bundan kaynaklanmaktadır. Yoksa kendi hayat tarzlarını bizimkine üstün gördüklerinden değil. Aslında her insan, gayri İslami hayat yaşayan her insan hayatının çirkin olduğunu görür. Gözü onun bunun namusunda sürekli, onun bunun malında, mülkünde. Serserice bir hayat, içki, kumar, şu bu filan mesela. Yani bilir yani bu hayat güzel bir hayat değil. Bilir aslında Müslümanın hayatı güzel bir hayattır. Bunu bilir. Ama nefsine zor gelmektedir. O yüzden de bizi de kendisine benzettiği zaman yani tehlike olmaktan çıkacağız. Dert bu yani. Yoksa kendi hayat tarzını ve kendi medeniyetine memnun olduğundan değil. Ne dininden memnun? Batı zaten dinsiz bugün yani. Ne dininden memnun aslında ve ne de hayat tarzından da memnun değil aslında. Biliyor yani ama nefsine hoş geliyor. Biliyor düşündüğü zaman yani bu hayat aslında iyi bir hayat değil. Fakat yine de herkesi o hayat tarzına sokmak istiyor. Çünkü seni bozmazsa sen onunla mücadele edersin. Seni bozduğu zaman kendisini garantiye almış oluyor. Artık rakip kalmıyor kendisine. Tıpkı mesela diyelim ki bir iş yerinde çalışanlardan mesela bir iki tanesi diyelim rüşvetçi, orada bir dürüst insanın olmasını istemezler. Onun da biraz yemesini isterler. Onlar rahatsız eder, onun dürüstlüğü onları rahatsız eder. Ve belki hani bizi ihbar eder gibi, bize engel olur gibi de düşünürler bir taraftan da. Bilirler ki o daha iyi bir insan aslında. Daha dürüstlük iyidir. Bunu bilirler. Buna rağmen onunla alay ederler. Dünyayı sen mi kurtaracaksın filan derler. Ama saf. Deli mi nedir filan derler. Ama çok iyi bilirler ki o daha doğru bir insandır. Güzel insan odur aslında. Kendi vicdanları bunu onlara söyler. Ama yine de onu da bir ucundan rüşvete bulaştırmak ister. Ta ki onun yanında rahat olabilsin. Sen de yemedin mi sanki? Diyecek. Tek ben mi yiyorum? Sen de yemiyor musun? Bir ikincisi artık o ona bir zarar veremeyecek, ihbar edemeyecek. İşte bu gibi sebepler. Aynen bunu daha büyük çaplı düşünürseniz işte devletlerin birbirinden rahatsızlıkları buna dayanıyor. Şimdi biz bir Müslüman olarak böyle bir dünyada yaşıyoruz ve buna hem dur demek zorundayız. Tabii ki buna dur diyebilmek için evvela yerimizi belirlememiz lazım. Biz bu işin neresinde olacağız? Mevcut medeniyeti kabul mü edeceğiz? Mevcut entrikaları, oyunları, tuzakları görecek miyiz? Ona karşı önlemler mi alacağız? Yoksa sessiz mi kalacağız bunlara karşı? Yerimizi belirlemek zorundayız. Ve her türlü terörist eylemlerin de bunların işine yaradığını da bilmek lazım. Çünkü bugüne kadar mesela Türkiye'yi mesela bakın en yakından Türkiye'yi biliyoruz. Türkiye gibi ülkeler hepsi aynı durumdalar. Mesela biz onlardan çok tabii Türkiye'yi tanıyoruz. Bakalım mesela. Yani biz doğduk doğalı kendimizi terör içinde gördük mesela. Buyurun. Yani bizden daha büyük yaşı bizden 10-15 daha 15 yaş daha büyük olanlar bile doğduklarından beri kendilerini terörün içinde buldular. Şu anda yaşı 60 olan bir insan hani 14-15 yaşındayken bile daha çocukken bile kendini terörün içinde bulmuştur. Bu ülke böyle bir ülke yani. 50 yıldır terörle karşı karşıya. Nasıl kalkınsın yani? Ve dış güçlerin oyununun bu olduğunu biliyoruz yani. Yani kalkınmayı engellemek de onların bir oyunu. Ama bazen de kalkınmamızı kısmen isterler. Tamamen ölmemizi istemezler. Tamamen ölmüş bir Türkiye onların içine yaramaz. Biraz bir şeyler yapan, üreten, satan ama onlara karşı koyamayacak kadar da zayıf ama tamamen de ölmemiş bir Türkiye isterler. Ve bazen büyük projelerin hatırına, Büyük Orta Doğu projesi gibi bir hükümeti destekleyip enflasyonu düşürebilirler. O hükümetin başarılı olması gerekiyor çünkü. Çünkü mesela Türkiye'nin Orta Doğu'da, Türkiye'ye Orta Doğu'da biçilen rol nedir? Orta Doğu'ya abi olma rolünü biçtiler. O yüzden Türkiye'nin biraz daha kalkınmış olması gerekiyor. Bu tür başarılar hükümetlerin başarısı değildir. İstedikleri anda hükümeti alaşağı ediverirler. İstedikleri anda dolar fırlar 2,5-3 milyona. İstedikleri anda enflasyonu yükseltirler. İstedikleri anda İMKB'yi batırıverirler. Fakat şu anda Türkiye'nin batması istenilmiyor. Bu hükümetin daha güçlü olması isteniliyor. Türkiye'nin biraz daha kalkınması isteniliyor. Daha özgürlükçü, daha kalkınmış bir Türkiye. Orta Doğu'ya örnek yapılacak çünkü. Hedef o. O yüzden bazen kardeş kavgasını başlatan bu mihraklar kardeş kavgasını bitirir. Mesela sağ sol olaylarını başlatanlar da onlardı. 12 Eylül darbesini yaptıranlar da bizim çocuklar bu işi başardı diyenler de onlardı. Yani bu mesela bu söz tarihe geçti. O sırada Amerikan Başkanı Carter mıydı? Sanıyorum Carter'dı. 12 Eylül 80'de Dam'daki kemancı oyununu tiyatroda seyrederken kulağına eğiliyorlar yardımcılar. Efendim diyorlar, Türkiye'de bizim çocuklar işi başardılar. Yani Kenan Evren darbesinin Amerika Gladio tarafından yaptırıldığının bir delili olarak bu yıllardan beri söylenir. Peki sağ sol olaylarını başlatan hangi güç? Gene onlar. Bakın, başlatır. Ülkeye kan kaybettirir. Bir, maddi kayıp. İki, nefret tohumları ekilir, kardeşlik biter. Ve bu arada millet kendisine gelemez, korkudan kitap okuyamaz. Millet Müslümandır aslında, İslam'ı bilmez, İslam'ı öğrenemez, konuşamaz, soru soramaz, kitap okumaz hale getirilir. Bu da bir hedef. Hepsi bunların başarılı. Sonra Türkiye'ye tabi oyunu değiştirmek gerekiyor. Yani bir müddet sonra oyun artık tadı kaçıyor. Aynı oyunu seyret olmuyor. Artık herkes uyanmaya başlıyor. Bir bakıyorsun ki mesela herkes artık anlamış. Aynı silahla hem sağcı vuruluyor hem solcu vuruluyor. Yapılan balistik incelemede görülüyor. Aynı silahla vurulmuş ikisi de. Artık bunlar konuşuluyor. Demek ki birileri tarafından bir el, herkesini de aynı el idare ediyor. Bunlar anlaşılmaya başlanınca bu sefer oyun değişikliği gerekiyor. Ve Türkiye'nin bir müddet biraz kendini toparlaması gerekiyor. Öyle karar veriyor Sam amca. Bir müddet diyor, kendini toparlaman için izin veriyorum sana. 3-5 sene darbeden sonra kendini toparlıyor ülke. Ondan sonra bir bakıyorsun başka bir olaya başlamış. PKK başlamış bu sefer. Bir 30 yıla böyle gidiyor. Şimdi mesela şu anda ki projeye göre Türkiye Orta Doğu'ya örnek yapılacak ya, madden ve de manen sorunların halletmesi gerekiyor. Madden büyük sorunlar içinde olan bir Türkiye Orta Doğu'ya abi olamaz. Olabilir mi? Fakir adam mahallenin muhtar olabilir mi? Kabadayısı olabilir mi? Olamaz. O yüzden biraz madden güçlendirilmesi lazım. IMF biraz daha ucuz faizle kredi verecek. Enflasyon düşürülecek. Yani Allah'ınızı severseniz söyler misiniz? Bu hükümetin ilk başında mesela Ali Babacan maliyeden sorumlu, enflasyondan sorumlu bakan o idi. Ekonomiden sorumlu bakandı. Ali Babacan hayatının bakkal dükkanı idare etmiş mi yani? Şimdi ben soruyorum yani. Şimdi bir devletin başına geçiyor. Daha 35 yaşlarında hayatına bir bakkal idare etmemiş bir insan. Diyelim ki iyi bir eğitim görmüş olabilir bir yerlerde. O ayrı, o teorik eğitim, kitap üzerindeki eğitim o. Gerçek hayat başka. Şimdi önceden mesela eski hükümetler döneminde daha tecrübeli maliye bakanları vesaireler geldi geçti. Niye bir türlü tek haneli rakama indiremediler enflasyonu? Bu hükümet ne yaptı da böyle birdenbire indi enflasyon? Bir güç Türkiye'yi destekliyor. Hükümeti daha doğrusu, Türkiye'yi değil. Hükümeti destekliyor. Bu hükümetin kötülüğünü göstermez bu. Yani ben perde gerisini anlatıyorum. Bu daha evvel Ecevit'e de yapıldı. Sonra Ecevit onların kafasını bozunca tam tersini yaptılar, düşürdüler. Daha evvel Demirel'e de yapıldı bu. Demirel onların dediğini yapmayınca onu da düşürdüler. Bu böyle gidiyor yani. Bugün mesela bu hükümet onlarla ittifak ediyor birçok meselede. Destekliyorlar. Yarın anlaşamazsa pat düşürürler gene. Bu olayın perde gerisi, yani bu Ahmet'in Mehmet'in kötülüğü iyiliği falan meselesi değil. Herkese karşı tavır bu yani. Demirel'e de bu, Ecevit'e de bu, Tayyip Erdoğan'a da bu yani. Mesele nedir? Mesele üzerimizdeki hakim güç, gücün planıyla, projesiyle ilgili. Türkiye'nin sorunlarının kısmen hallolması veya büyümesi, Türkiye'nin sorunlarının büyümesi, büyük güçlerin planı projesiyle alakalıdır. Onların planına göre Türkiye'nin bazı sorunlarını halletmesi gerekiyorsa hallettirirler. Çünkü zaten sorunun sebebi onlar. Onlar yani her gün bize verdikleri mikroplarla bedeni zayıflatıyorlar. O mikrobu zaten vermeyi verse zaten biz kendimize gelmeye başlıyoruz yani. Eğer o projenin gereği, büyük güçlerin projesinin gereği Türkiye'nin zayıflaması gerekiyorsa zayıflatıyor. Güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendiriyor. Bu ne A hükümetinin başarısı ne B hükümetinin başarısızlığı. Yalancılığın alemi yok. Bunu çok iyi bilir başbakanlar. Hepsi. Çok iyi bilir. Dün her taraf kuyruk iken bugün hiçbir kuyruk yok. Bunu bilmiyor mu Demirel ya, marifet kendinin değil. Bunu bilmiyor mu yani? Yani dün %50 %60 enflasyon, bugün %8. Yani bunu Tayyip Erdoğan bilmiyor. Yani kendi başarısı değil bu. Yani bir yılda nasıl böyle düştü yani bu kadar? Bilmiyor mu yani? Büyük Orta Doğu Projesi'nin icabı olarak Türkiye'nin güçlendirilmesi gerekiyor. Bunu bilmiyor mu yani? Destekleniyor. Bunu bilmiyor mu yani? Bunları biliyor. Tabii bunlar açıklanmaz. Muhalefet partiler de bunları konuşamaz fazla. Çünkü zaten çok da konuşturtulmazlar. Büyük güç bir defa karar vermişse çok da onların konuşmasına müsaade etmez. Konuşsalar da pek de inandırıcı olmaz. Herkes anlamaz çünkü bu meseleleri. Kıskançlığından böyle konuşuyor der insanlar. Halbuki gerçektir söylediği. Bunu her hükümete yapmışlardır yani, bu hükümete değil yani. Yani meseleyi anlayalım evvela yani. A hükümeti B hükümeti değil mesele yani. Olay bu yani. Şimdi biz bir Müslüman olarak bu ortamda nasıl davranmamız gerekiyor? Yani dedim ya, terör yapıyorlar, ülkeyi geri bırakıyorlar. Terör olmasa, istikrar olsa o da ayrı bir sorun. Bakın, terör ayrı bir sorun, istikrar ayrı bir sorun. Anlıyor musunuz? Terörün sorun olduğunu anlıyorsunuz. İstikrar niye sorun? İstikrar, neyin istikrarı? Orta Doğu'da istikrarı kim istiyor? Yani bir, yani ikilem içerisindeyiz yani. Garip bir durumdayız. İstikrarı kim istiyor Orta Doğu'da? Orta Doğu'da kimler hakimse onlar istikrarı istiyor. O yüzden terör olsa kötü, istikrar olsa o da kötü. Bu düzenin devamı demek, istikrar demek. Orta Doğu'daki tüm düzenlerin devam etmesi demek. Emperyalistlerin sömürmeye devam etmesi demek, darbecilerin darbe yapmaya devam etmesi demek, şeyhlerin, burjuvanın vesairenin saltanatını sürmesi demek. İstikrar demek bu demek. Çünkü kim hakimse, istikrar olursa memlekette onun hakimiyeti devam edecek demektir, öyle değil mi? O halde çözüm nedir? Çözüm İslam'dır. Bırak böyle lafları. Çözüm İslam'mış. Nasıl? Altını doldur bu lafın. Tabii çözüm İslam da, altını doldur ama. Böyle yani bakkal gibi konuşmanın alemi yok. Çözüm İslam'da. Ne demek çözüm İslam'da? Altı yok, üstü yok. Boş bir laf. Bunların altının doldurulması gerekiyor yani. Şimdi istikrar bir sorun, terör ayrı bir sorun. İstikrarsızlık mı o zaman? Şimdi istikrarsızlık iyi desek o da olmuyor. Mesela terör istikrarsızlığa götürüyor. Ama mesela terörün olduğu bir memlekette İslami gelişmeler de olmuyor. Sağ sol olayları varken kimse İslam'ı kitap okumuyordu, konuşmuyordu, konuşamıyordu. PKK'nın hakim olduğu bölgelerde mesela kimse yine kitap okuyamıyor, konuşamıyor. Yani terör olursa istikrarsızlık oluyor. İstikrar olursa düzen devam ediyor. Çözüm nedir? Çözüm, evet, istikrarsızlık ama hayırlı bir istikrarsızlık. Terörist faaliyetlerle meydana getirilen hayırsız bir istikrarsızlık değil. Hayırlı bir istikrarsızlık. Çünkü istikrar mevcudun devamı demektir. İstikrar iyi değil çünkü durum iyi değil. Mevcut iyi değil çünkü. O halde istikrarı savunamayız. İstikrarsızlığı savunacağız ama o da komik oluyor. Şimdi istikrarsızlık savunulur mu? Evet, nasıl savunulur? İstikrarsızlık iki türlü. Birisi şerrin sebep olduğu istikrarsızlık, bir de hayrın sebep olduğu istikrarsızlık. Yani mesela diyelim ki bir dükkanda bir takım kötü olaylardan dolayı da istikrarsızlık olabilir, kargaşa falan filan olabilir. Bir de mesela dükkanı genişletiyorsunuzdur filan, o yüzden her şey değişiyor filan dükkanda, her şey karman çorman. Bu da bir istikrarsızlıktır, böyle bir yani karman çormandır ama ikisi aynı değildir. O kötü, bu iyidir. Bu biraz sonra düzelir. Tertemiz, daha güzel olur. Ya mesela diyelim ki savaşta bomba atsalar da mesela yollar perişan olur. Mesela belediye diyelim ki metro yapacak, gene yollar perişan olur. Ama öbürü kötüdür. Bu iyidir. Bunda, çünkü bunun sonunda güzel bir şey olacak. Aynen öyle. Yani buna aslında istikrarsızlık denmez ama yani hareketlilik de diyebiliriz buna. Yani İslam aleminde hareketlilik lazım. Hareketli olan istikrarlı olur mu? Hareketle istikrar zıttır zaten birbirine. Kelime manası. İstikrar karardan geliyor. İstikrar aslında kafla yazılır, kefle değil. Biz istikrar diyoruz. Kefle okuyoruz. Halbuki aslında kefle değildir. Kafladır yani. İstikrar, karardan gel, karar kılmak. Yani şimdi hareket başkadır, karar kılmış olmak başkadır. Yani zıttır aslında, kelime manası olarak zıttır. Ama her neyse, bir sonuçta istikrarlı bir hareketlilik, ya da nasıl söyleyelim, biz harekette istikrar istiyoruz diyelim, ya da statik bir istikrar değil, dinamik bir istikrar, hareketli bir harekette istikrar. Hareketliliğe karar vermişiz yani. Başka türlü bozukluklar düzelmez çünkü. Bir memleket ne zaman tam istikrara kavuşmalıdır? Ne zaman? Her şey tam güzel olduğu zaman. Aksi halde her şey tam güzel değilse istikrar yanlıştır. Hareketlilik daha hayırlıdır. Hayırlı bir hareketlilik olmak şartıyla tabii ki. Eğer biz İslam'ı açık bir şekilde ortaya koymazsak, yalın bir şekilde İslam'ı ortaya koymazsak, ne olduğu anlaşılmazsa, o zaman düşman bundan istifade etmeye devam edecektir. İslam bilinmediği müddetçe düşman bu bilgisizliğimizden istifade edecektir. İslam bilinmeyince ortaya da konulamayacaktır ve insanlar da İslam'a davet edilemeyecektir. O yüzden düşman İslam'ın öğretilmesinden rahatsız olur. Tebliğ faaliyetlerinden, ilimden rahatsız olur. Bizi başka bir takım noktalara sevk etmelerinin sebebi, sevk edebilmeleri. Mesela sağcılık, mesela muhafazakarlık, onlara geleceğiz. Mesela o noktalara bizi sevk edebilmelerinin sebebi bizim İslam'ı aslında bilmiyor olmamızdır. Biz İslam'ı muhafazakarlık olarak biliyor, ya da daha doğrusu biz İslam'ı bilmiyorsak diyelim. İslam'ı bilmiyorsak biz muhafazakarlığı İslam zannederiz. Biz İslam'ı bilmiyorsak sağcılığı İslam zannederiz. O yüzden İslam'ı net bir şekilde bileceğiz ki İslam nedir? Ona göre bizi o zaman kandıramayacaklar. Bizi muhafazakar olmaya veya sağcı olmaya sevk edemeyecekler. Bu şekilde bizi bazı yönlere sevk ederek o bozuk düzenlerinin devamını sağlıyorlar yani. Yani düşünebiliyor musunuz? Şapka bile giymediği için idam edilmiş insanların olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Hala mesela başörtüsüne izin verilmeyen bir memlekette yaşıyoruz. Öyle mi değil mi? İçki fabrikası var mı? Zina evleri? Faizli bankalar? Ne ararsan plajından tut, televizyondaki sahnelere kadar ne ararsan her haram mevcut mu? Hepsi mevcut. Travestisine varana kadar. Diğer taraftan da Allah'ın emirlerinin yapılmasına, mesela mesai saatinde namaz kılamazsın deniliyor mu? Deniliyor. Başını örtemezsin deniliyor mu? Evet. Peki şimdi şu duruma göre Müslümanın muhafazakar olması demek ne demek? Nasıl bir şey bu? Bu nasıl bir şey oluyor? Her haram var ve farzlara müsaade edilmiyor ve Allah'ın dediği olmuyor, insanların dediği oluyor ve Müslüman bu ortamda muhafazakar oluyor. Neyi muhafaza ediyor bu Müslüman? Mevcut hani iyi olsa tamam, hep muhafazakar olalım, mevcudu muhafaza edelim. Mevcut iyi değil ki neyin muhafazasını yapacağım ben? İşte biz İslam'ı net anlamadan, ortaya koymadan insanların kimisi muhafazakar olacaktır, sağcı olacaktır, onu İslam zannedecektir. Onun için yani İslam'ı yeniden öğrenmemiz lazımdır.